Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, hasbihal programımıza kulak veriyorsunuz. Ben Deniz Turulan Şen.
Ben Yusuf Goncagül. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir Ramazan akşamında çok değerli bir konuğumuz var. Ahmet Enes Gürcan bizlerle birlikte.
Evet. Ressam. Evet. Ressam mı? Çizer mi?
İllüstrasyon.
İllüstrasyon
ya da illüstratör olarak da geçiyor. Hı. Sürreal çalışmalar aslında. İllüstratör diyorlar genelde. Daha Türkiye'de tam adını koyamadık bu şeyin. İnşallah yakın zamanda adı konur. Bizden bir isim olur inşallah.
Dijital şey.
Fine art.
Fine art.
Hikaye çizeri.
Hikaye çizeri. Eyvallah abi. Hoş geldin.
Eyvallah.
Güzel muhabbet inşallah olacak. Programımızın ismi Hasbihal. Aldığımız her konuğumuzla, yani senin yerinde oturan her konuğumuzla bir saat boyunca keyifli, güzel sohbetler, meşkler yaptık. İnşallah bugün bir programda bir yenisini daha eklemiş olacağız.
İnşallah hocam. Eminim. Şu an radyo başındakiler göremiyor ama ben görebiliyorum bu gülen yüzleri.
Eyvallah. Eyvallah. Tabii yayının başında hemen hatırlatmış oldum. Erkam'da Hasbihal etiketimiz var bizim sosyal medyada. Bunun üzerine, etiketin üzerine dilediklerini yazabilir dinleyenlerimiz. Sorularını, görüşlerini, düşüncelerini, selamlarını iletebilirler. Sosyal medya hesaplarımız Hasbihal Erkam Twitter'da ve Erkam Radyo hesaplarını takip edebilirler. Diyelim ve Ahmet Enes Gürcan'ı kendi ağzından, değil mi, tanıyalım bizim programımızın, evet, bir başlangıcı. Kendi dilinden hayat hikayesini yani dinlemiş oluyoruz. Ve bu hayat hikayesinin içerisinde belki biz aralarda böyle müdahale ederek, aa öyle mi oldu, şundan sonra ne oldu falan gibi kendimize de aslında dersler çıkartıyoruz. Buradan dinleyicilerimizle paylaşmış oluyoruz.
Abi teşekkür ediyorum. İlk başta bu hoş sohbetin başlangıcı için, vesile olduğunuz için. Ahmet Enes Gürcan 1988 yılında İstanbul'da doğdu. İşte babası Yozgatlı, annesi Adanalı ama Yozgat'ı hiç görmedi. Bir kere kaza eseri gitti. Otobüs arızasından dolayı maalesef görmedi. İstanbul Kadıköy'de, Fikirtepe'de doğdum ben. Fikirtepe'yi az buçuk bilirsiniz.
Fikirtepe çocuğuyuz diyorsun.
Fikirtepe çocuğuyuz diyorum, evet. Ama onun çok farklı bir şeye döndü artık Fikirtepe, evet, çocukluğu. Evet. Böyle hani böyle kabadayı şey falan. Şimdi Fikirtepe'den çıkıp da ressam olunca, çizer olunca insanlar şöyle bir bakıyor. Hani çizim mi yapacak? Başka bir şeyler çıkacak mı? Alttan ne çıkacak? Abi Fikirtepe...
Tarih eser kaçak çizme falan diyor.
Hayır, çizerim derken bizim mi çizecek acaba?
Direkt böyle bir yaklaşım oluyor. Abi Fikirtepe,
ama evet, öyle değil,
bir mahalleydi. Tabii. Hani şeyinde. Biz doğduğumuz zaman mesela ben hayatım boyunca bir dal sigara içmedim. Yani şu ana kadar, ben şu an 33-34 yaşındayım. Hala ağzıma bir dal sigara değmemiştir. Bizim abilerimiz olurdu mahallede. Onlar bize izin vermezdi. İzin değil, hayalini kuramazdık. Onlar içerdi ama biz böyle uzaktan bakardık. İçen arkadaşlar da gizli gizli bir şekilde içerdi. Sokağın başında bir teyzenin elinde poşet varsa, onu biz eğer orada oturuyorsak, almazsak kafamıza şapla yerdik yani mahallede. Fikirtepe'nin bir mahalle kültürü vardı. Aslında ben o güzel günlere şahidim.
İstanbul'un son mahallelerinden bir tanesiydi aslında.
Tabii, evet, çok güzeldi. Ben orada doğdum büyüdüm. Sabah okula giderken işte bardak şıngırtılarıyla giderdim. Mahallede herkes birbirinin sesini duyardı. İlkokulu Fikirtepe'de okudum. Daha sonra tabii o zaman anaokulundan beri çizim yapıyorum, ayrıca onu söyleyeyim. Evet. Kendimi bildim bileli çizim yaparım. Hep kopya çekmekle suçlandım. Bunu sen mi çizdin diyor hoca. Bakıyor çizime. Diyorum ben çizdim hocam. Bu yaşta yalan çok kötü bir şey diyor.
Allah
hocam,
Allah.
Ben çizdim diyorum, hani
çok kötü
şey
ya
değil. Bir de 5 yaşında bir çocuğun kendini ispat etmeye çalışması çok zor bir durum.
Evet. Yani hani filme konu olacak bir hikaye gibi yani. Şey, filmlerde olur ya böyle hani, hayır sen yapmadın bunu falan gibi.
Yani,
peki yani o dönem biz geçenlerde Numan Noyan'a da konuk aldık, buraya ressam. Ona da sorduk. O dönem yani nasıl bir çizime yöneldin? Yani kendi kendine mi çiziyor buldun?
Abi Cüneyt Arkın filmlerini, evet, çiziyordum ilk. Tabii o zamanlar
film,
bizim
televizyonda,
tabii, televizyonda izledim Tarkan.
Çize yazdım.
Kurt çiziyorduk mesela. İşte Tarkan kurtu yönlendiriyor falan. Çocuğuz yani şeyinde. Tabii ortaokula kadar ve benzerine kadar böyle işte futbolcular daha sonra. Gündemimizi ne kapsıyorsa onları çizmeye başladık. İlgimizi ne çekiyorsa onları çiziyorduk.
Ya aslında şey, çok özür diliyorum. Geçtiğimiz hafta da Suavi Yazgıç bizlerle, hı-hı, birlikteydi. Onunla da görüştüğümüzde şey demiştik ya, hani 25 yaşına kadar her insan bir şekilde böyle ergenliğinden şiir yazar. Esas 25'inden sonra şiir yazabilene şair denilirdi. Baktığımız zaman, şimdi ben kendi çocuklarımda görüyorum. Benim çocukların ellerinde kalem, her tarafı çiziyorlar. Yani sanki böyle genetik kodla böyle çocuk elinde kalemle dünyaya geliyor ve bir şeyler çizebiliyor, çizmek istiyor böyle, o istek var içerisinde. Ama
evet, her yeri çizmek,
belirli bir boyama. Yaştan sonra tabii boyamak, çizmek, işte ne bileyim hazır olan şeyleri çizimlerin içerisine boyamak. Bir süre sonra o kalemlerle duvara belli işte sürrealist çalışmaların yapılması falan.
Burada tam olarak ne anlattın diyor musun çocuklara?
Tabii hani tabii konuşuyoruz işte. Özellikle Hüma ile. Hüma mesela çok şey meraklı. Neva güzel çiziyor ama Hüma çok meraklı. Çağırıyorum onu. Ne anlatmak istedin burada bize falan filan. İşte anlatıyor bir şey.
Burada bu duvarı karalayarak ne anlatmak istedin?
Badananın zararları.
Badananın zararları falan. Babamın cebine daha fazla nasıl zarar veriyor?
Ama sen o yaşlarda bayağı bir detaylı çizimler yapıyordun o zaman.
Abi çok detaylı çizim yapıyordum. Bazen ben o detayda kayboluyordum. Abi şöyle biraz önce hani senin anlattığın konuya geleceğim aslında. Duvar noktası. Biz aslında büyüdükçe duvarlar örüyoruz. Yani çocukken daha rahat çizmemizin sebebi şey biraz. Bir duvarımız yok.
Her şeyi açıyoruz. Yeteneklerimizi döküyoruz.
Tabii ben Tarkan'ı çizip Tarkan'ı Galatasaray Leeds United maçında oynatabiliyordum çizimlerimde. Yani Galatasaray Leeds United maçında oyuncu değişikliği yapıp Tarkan'ı ya da Kara Murat'ı oyuna alabiliyordum. Of. Bu benim duvarsızlığım aslında.
Çünkü
hayal gücüm duvarsız. Biz büyüdükçe abi hem kendimizi hem çocuklarımızı duvar örüyoruz. Benim çalıştığım çocuklarla çalışıyorum genelde. En mutlu olduğum şeyler de çocuklardır çizimlerde. Çocukların bir sınırı yok ama veli geldiği zaman şunu diyor bana. Ya bizim çocuk diyor Cin Ali dahi çizemez. Tabii ki çizemez çünkü çocuk ilk defa çiziyor. Ama onun bir sınırı yok. O hayatın en güzel insanını çizebilir. Yani kendine göre en güzelini çizebilir. Biz onları sınırlandırıyoruz. Bir deve çiziyor çocuk mesela. Bir de önce Muhammed'le çizdik mesela. Muhammed'le deve çiziyoruz. Abi bu olmadı diyor. Dedim ki neye göre olmadı? Bu deveye benzemedi ama bu senin deven. Hani senin deven olduğuna göre bu çok güzel bir deve oldu.
Evet, şimdi az önce kayda girmeden önce burada bir kardeşimiz var, 4. sınıfa gidiyor Muhammed. Hemen zaten orada ben Ahmet Enes'in o yakınlığını gördüm, hissettim. Aslında senin o çocukluğunda yaşadığın o şeyi burada tam tersini görmüş olduk. Yani Muhammed'e mesela sen çok iyi resimler çiziyor musun ya diye direkt girdi konuya. Ben duydum senin okulundan falan diye. O da aa öyle mi falan, ben çiziyordum evet falan dedi o da. Hemen bir resim çizdi. Bu özgüveni vermek önemli aslında.
Ya çocuk şeye inanıyor. İlk başta kendine inanması lazım çocuğun. Bir de takdir görmek ister. Biz de öyle değil miyiz abi? Hani bir şey yaparız mesela, bir çizim yaparız. İşte içimizde bir enani bir şey vardır ya. Birisi gelse de şöyle, "Aa ne güzel oldu." dese de bekleriz böyle, bir bakarız.
Fıtratta var işte.
Hani çocuklar da bekliyor aslında bunu. Yani biri gelsin desin ki, "Ne güzel olmuş." desin. O yetiyor zaten çocuğa. En büyük ödül oluyor.
Tabii. Herkes atıyorum senin gibi şey yapamayabilir yani. Başaramayabilir. Çocukları takdir etmek, daha yapamadan belki de teşvik etmek. Akabinde de yaptığı her çizimle takdir ederek bir noktaya getirebilirsin. İçindeki yeteneği, cevheri keşfedebilirsin. Güzel.
Mona Lisa tablosu çıkartıyorum ben çocuklarla. 6 yaşında çocukla ben Mona Lisa tablosu çıkarttım ve görseniz derseniz ki bunu 6 yaşında bir çocuk çizmiş olamaz. Nasıl çizdik biz bunu? Çünkü o kendine göre bir Mona Lisa çıkarttı. Arka kompozisyonu birlikte konuştuk. O Erzincanlıydı onlar. Köyüne gidip görmüş. Dedik ben Erzincan'ı çizeceğim arkaya. Yani Mona Lisa'nın arkasında Erzincan'ın o şeylerini çizdi, bağlarını çizdi. Mona Lisa'yı şey yaptı. Dedi ki benim dedi bir tane ablam var, Nuray ablam. Ben ona benzeteceğim birazcık dedi. Tabii ki dedim bu senin Mona Lisa'n. O Nuray ablasını koydu oraya ama Mona Lisa'ya benzedi. Yani kimi getirseniz bu Mona Lisa der. Halbuki Nuray abla. Erzincan'dan Nuray abla.
Yani. Çok güzel. Yani çocuğun onu düşünmesi, hayal etmesi de güzel. Onu hayal ettirebilmek de iyi bir şey.
Duvarlarını yıkıp burası senin alanın demek lazım aslında. Biz çocukken bunu yaşadık mı 80 nesli bu. 80 nesli bağrı yanık nesil aslında birazcık. Biz aşklarımızı bile platonik yaşarız içimizde. Söyleyemeyiz. Ayıp olur diye. Ayıp olur diye zevklerimizi anlatamayız. Yani nedir? Bir dondurmayı severiz ama elimize dondurmayla sokakta yürümeyiz. Birinin canı çeker diye. Biraz bağrı yanık nesil diyorum biz 80 nesline. Ben de o nesle son kalıntılarıyım. Çizim yaparken mesela resim öğretmenim bana, ilkokuldaki resim öğretmenim, resim çiziyordum. Geldi baktı. Resmi aldı yırttı. Dedi ki ders anlatıyorum. Niye dinlemiyorsun dedi. Çizdiğim resim benim hayatımda çizdiğim en güzel Türkan Şoray resmiydi. Ben 33 yaşındayım. Hani o yaşta çizdim, hatırlıyorum o resmi. O tonlamayı, o şeyi ben şu an çizemem. O kadar güzeldi ki ama yırttı, attı. Ben bir daha Türkan Şoray çizemedim. Yani tabii bu tür şeylere de denk geldik. Ama ortaokuldan sonra lise dönemimde
Evet, onu soracaktım ben. O da hani duvarlar örülüyor dedin ya. O duvarları nasıl yıktın? Yani sana duvarlar örülmeye başlanmış ama o yıllarda aslında, ilkokul yıllarında.
Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım aslında. Ama abi çok pahalıydı. Çok masraf. Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek çok. Biz sınavına girdik.
Tuvalinden tut şeyine kadar, değil mi, fırçasına kadar. Yani, zaten masraflı.
Şimdi biz Fikirtepe'liyiz yani. Çok zengin olsak Göztepe'ye geçeriz. Kademe kademe zengin oluyoruz orada. Fikirtepe, Göztepe. Biraz Erenköy. Daha zenginleşirse Erenköy. Daha olursa Bağdat Caddesi'ne çıkıyorsun. Sonra denize düşüyorsun zaten artık öyle.
Yıllarda.
Şimdi bakıyorsun yani duruma bakıyorsun, şeye bakıyorsun. Ya ben Güzel Sanatlar Lisesi'ni okuyamazdım. Hiç pişman değilim. Ben Cinali çizdim verdim sınavda. Yani çünkü biliyordum durumun ne olacağını. Hamdolsun çizimden uzak kalmadım ama. Hani yine Allah beni geldi, döndü, dolaştırdı, yine çizimin içine bıraktı. Abi ben bu çizim, illüstrasyon olayına bir yer fıstığı çizerek başladım.
Çok nasıl böyle, yani?
Bir yer fıstığıyla başladım aslında bu illüstrasyonlara. Normal çizimle şu an yaptığım hikayeler, hikaye anlatma işine bir yer fıstığıyla başladım. Yer fıstığı çiziyordum. O zaman da çok dertliyim yani. Bir felaket geldi başıma. Felaket derken herkesin cehennemi kendi felakettir derler. Yani herkesin kendine göre bir sıkıntısı var. Belki başkası için çok küçük bir dert ama benim için bir şeydi, büyük bir sıkıntıydı. Oturup ya ne yapacağım derken bir yer fıstığı çizmiştim. Yer fıstığına abi bir bakış çizdim. Duruş sadece. Oradan geçen bir arkadaşım vardı. O zaman şöyle bir baktı. Ya bu ne kadar güzel olmuş dedi. Yer fıstığı ne anlatmaya çalışıyor hani burada? Ben akşama kadar morali bozuk otururken kimse benim derdimi sormadı. Benim çizdiğim yer fıstığının derdi ne diye sordular. Ben o zaman anladım ki ben günlük tutmak yerine çizimlere derdimi anlatayım. İşte hikayesi olan çizgiler buradan doğdu aslında. Yani. Ben o yer fıstığına bir duruş çizdim. Bir hikaye çizmeye başladım yer fıstığına. Tabii dert olmadan da yer fıstığı çizemiyorsunuz. Yer fıstığına ihanet olur bu da. Hani derdim varken çiziyorsun. Onu kullanmış gibi oluruz yani. Onu da hani kul hakkına girmeyiz. Yer fıstığının hakkına hiç girmeyiz. bu şekilde başladı abi. Benim ilk illüstrasyonlarım bir yer fıstığıyla başladı aslında.
Eyvallah. Bu arada sonra, buradan da dinleyicilerimize hani... Ben olsam şöyle yaparım. Ahmet Enes Gürücan, hani sosyal medyadan bakarım. Bir yandan çizimlere bakarak,
tabii,
hani eserlere bakarak dinlemek. Ben şu an açtım mesela, bakıyorum bir yandan dinlerken. Şimdi, o da güzel oluyor. Önümüzde bir arada, bu arada birkaç eserim var. Onlarla alakalı
tabii
da konuşacağız.
Ahmet Enes kendi sayfasında hikayeyi, yani hikayesi olan, daha doğrusu bir hikayeyi resmediyor. Veya bir şiiri bazen resmedebiliyor bu sayfada. Şey gibi de böyle bir karenin içerisinde aslında birkaç tane kare varmış gibi. Böyle kademe kademe. Hani bir bölümde bir şeyi anlıyorsun, sonra onu anlıyorsun. Bir parçaları, bir puzzle da var aslında yani. Böyle parçaları birleştiriyorsun. Güzel, keyifli. Hakikaten tavsiye edebiliriz dinleyenlere.
Evet. Yani daha güzel olur bence. Bakabilir oradan. Hani direkt eserleriyle ilgili konuştuğumuz için zaten.
Biz de eserlerimize konuşalım mı?
Evet, o zaman bir eser alasın.
Bir eserimize konuşalım.
Eyvallah.
Kıymetli dinleyenler, bir ilahi söyleyeceğiz. Eser arası vereceğiz. Akabinde Ahmet Enes Gülcan'la kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Aşk neyledi, ne Gel gör beni, aşk neyledi? Gel gör beni, beni aşk neyledi? Derde gör beni, beni aşk neyledi? Derde girip tar eyledi. Eserim yeller gibi, kah tozarım yollar gibi. Kah eserim yeller gibi, kah tozarım yollar gibi. Akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyle. Gel gör beni, beni aşk neyle. Gör beni, beni aşk neyledi? Derde girip tar eyledi. Beni, beni aşk neyledi? Derde girip tar eyledi. Gel gör beni, beni aşk neyledi? Derde girip tar eyledi.
Kıymetli dinleyenler, Hasbihal programımız devam ediyor. Ahmet Deniz Gülücan bizlerle birlikte. Kendisinin eserlerini konuşuyoruz. Hayat hikayesini aslında aldık. Eserlerine daha gelmedik. Eserlerinizi sürreal çalışmalar olarak söylüyorsunuz, belirtiyorsunuz değil mi?
Evet, tam olarak. Yani sürreal çalışmalarımız var.
Ne demek abi sürreal?
Sürreal ne demek? Örnek veriyorum. Şu an önümüzde bir mikrofon var. Değil mi? Bu mikrofonu normal bir resim haline getirirseniz bu normal bir çizim halinde olur. Ama sürreal bir akım aslında bu. O hale getirmek için bu mikrofona kanatlar koyarsak, bu tutamaç mı diyoruz? Tutamaçların olmadığını, bir kanatlarla bu mikrofon havada kaldığını ben resmedersem
ne kadar bir şey.
Bu sürreal bir çalışma oluyor aslında. Hani
aslında gerçek üstü
oluyor. Evet. Hani gerçekte böyle bir şey olmayacağını biz yapıyoruz. Bizim topraklarımız buna çok uygun. Nasıl uygun? Aslında ben şöyle birazcık tarihe merakım var. Biz yani İslamiyet'in İran tarafından, Horasan'dan öğrenmişiz. Biz çok böyle naif öğrenmişiz İslamiyet'i. Yani o kadar güzel öğrenmişiz ki Türkler Anadolu'da. Öyle güzel getirmişiz ki İslamiyet'i aslında Anadolu'ya. Hayal ederek getirmişiz. Yani hani ibadetlerimiz olsun, şey olsun. Hep bir şey olmuş, nasıl diyeyim. Çok içten İbadetlerimiz de çok içten olmuş. Biz hayal etmeye çok müsaitiz aslında. Hayal gücümüzü kullanmaya çok müsaitiz. Hani bu topraklar sürreal topraklar diyorum ben bazen. Bu noktada aslında daha gelişebiliriz, şey yapabiliriz. Avrupa'dan daha ileriyiz bu noktada.
Eyvallah.
Hani sürrealizmin üzerine.
Çok güzel anlattın yani. Kelime manasından çok daha bambaşka. Tam manasıyla anlatmış oldun. Bu arada şey güzelmiş ya. Uçan kanatları olan mikrofon.
Bir afişte kullanabiliriz diyorsun.
Evet evet. Hocam şu an bunun patentini aldık.
Eyvallah.
Eyvallah. Belki bizim kitabımız çıkacak.
Evet, böyle evet. Onun için. Şey zaten neyse görüşmüştük bu meseleyi. Ahmet de zevkle, keyifle demişti.
Her türlü Fikirtepe çocuğuyuz. Vurun niye vuralım?
Kapağımızı çalışabilir ya. Şöyle i̇şte uçan kanatları olan bir mikrofon.
İşte budur. Lise hayatı da o zaman devam ettiniz yani resme bir yandan.
Lise hayatında güzel sanatları okuyamayacağım anladığım için düz liseye gittim.
Yani normal lise. Evet.
Sınavlarda falan şey yapamadım çünkü. Çok masraflı. Her şey masraf abi. Düz liseye geçtik. Düz lise Gözcü Baba Lisesi'nde okudum. Lisedeyken çok resim çiziyor muydum? Defter karalıyordum genelde lisede.
Lisede benim Fikirtepe'de miydi?
Fikirtepe'deydim yine. Ben 25-26 yaşında askere kadar Fikirtepe'deydim. Tabii lise bitene kadar lisede çok çalıştım. Hacı spor yapıyorum ben. 5-6 sene profesyonel olmak üzere kickboks yaptım.
Fikirtepe'li olmak bunu gerektirir diyorsun.
Abi şöyle kickboks yapınca şöyle bir şey oluyor. Öneriyorum ben sporu. Tabii şey vahşi algılanabiliyor bazı şeyler ama bireysel sporlar insanın şu noktada geliştirebiliyor. Yolda yürüyorsun, adam sana omuz atıyor Fikirtepe'de. Örnek veriyorum, sallıyorum tabii bunu. Bakıyorsun adama, ya diyorsun ki ben bunu zaten hani etkisiz hale getirebilirim. Döverim, kaba olur biraz. Döverim, ağzını burnunu kırarım. Ama
gerek ya, var mı?
Ringde evet. 600-700 lira veriyorlar. Bedavaya da şimdi yapmayalım bunu. Gerek yok bir de diyorsun. Bir de şeyi katıyor sana. Saygıyı katıyor. Ne gibi? İnsan olan saygıyı arttırıyor. Biz müsabakalara çıktığımız zaman rakiple selamlaşırız. Birbirimizin ağzını burnunu kıracağız 5 dakika. Yani bir dakika sonra ama biz selamlaşırız. Bir hal şey var mı diye ben sorardım mesela. Bir sakatlığım var mı, oraya vurmayayım? Hani olur ya, bundan önceki müsabakada bacağın sakatlanmıştır. Sağ bacağın. Oraya çalışmayayım. Hani çünkü adil olsun. Ya da ben bir sakatlığım vardır. Rakibim profesyonelse eğer bunu bilir. Ve oraya vurmaz.
Evet yani, vurur.
Şu da var.
Evet ben de ondan korktum. Ben şimdi rakibi olsam tanımadığım bir adam onu soruyor.
Şimdi ben de uğraştım boksla. Aşağı yukarı 5 senede ben 3 sene 4 sene güreşle 5 sene kickboksa uğraştım. Yani bizim antrenörlerimiz çok farklı öğretti. Ahmet'iniz.
Abi Metin Yaşar kulakları çınlasın burada. Metin abi çok harika bir insandır. Birçok dünya şampiyonluğu var. Bize her zaman edeple çıkın müsabakaya derdi. Bir gün bir rakip geldi karşıma. Çocuğu ve eşi de gelmiş. Ya müsabakaya gelmiş de öyle. Dedi ki bak eşim ve çocuğum burada. Hani birazcık biliriz hani kim kimi, gömlek farkı ortaya çıkar. Ya da sen müsabakayı kazanırsın. Nakalt etme olur mu? Hani eşim çocuğum burada. Ayıp. Yani onlara mahcup olmak istemem. Ben sayıyla zaten şey yapmayacağım. Zorlamayacağım seni dedi. İlk round sayıyla ben öndeyim. Yani çok şey yapmıyorum. Abi ikinci round bana direkt yıkmaya girdi beni. Beni nakalt etmek için. Hani ben indirdim çünkü gardımı. Ben beklemiyorum ondan beni yıkmaya çalışacağını. Bir hasar aldım ama yıkmadı yani yıkamadı. Kaçtım yani o şeyden. Bir saydı ama hakem bana. Üçüncü round ben onu nakalt ettim. O çocuğun o köşede ağladığını gördüm. Yani babası nakalt oldu, şey oldu. Ya tabii vicdanen paramparça oluyorsun. Ama bir yandan da düşünüyorum böyle hani. Ben balık burcuyum abi. Balık burçları birazcık şeydir. Üzülmek için sebep arar aslında. Sporun böyle güzel bir yanı var. Evet şey var ama kötüye kullananlar da var dediğiniz gibi. Onlar kaybediyor genelde. Hani bir şekilde onların ayağına dolanıyor
bu. Bir evet. De o yaşlarda sporla uğraşmak seni sıkıntılı çevreden veya spor değil sadece spor gibi düşünme. Bir hobi edinmek, onun peşinden koşabilmek. Mesela resim Ahmet Enis'in bulunduğu muhitten uzaklaşmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi atıyorum resim, diğeri de spor. Çünkü kendine iki tane farklı dünya oluşturmuş.
Evet, boş işlerle uzak duruyorsun yani aslında.
Kesinlikle.
Yani iyilerle arkadaş olmak deniyor ya hani güzel bir sanat eseri, bir sanat dalıyla uğraşmak bunu gerçekleştiriyor gerçekten o yıllarda.
Yani sanatla genelde şey insanlar böyle nasıl denir işte hocam siz daha iyi bilirsiniz. Edebiyatçı, sanatçıdan çok uzak durun. Bunlar biraz arızadır derler. Hani bunlar da biraz arıza vardı şey vardı. Çünkü bizim bakış açılarımız bir olmuyor. Biz birazcık şöyle bakıyoruz. Herkes elbet, herkesin kendisinde bir sanatçısı vardır. Şeyi vardır. Bize zarar verebilecek şeyleri biz fark ediyoruz. Yani şunu diyebiliyoruz. Bize en büyük zararı biz kendimiz verebiliriz. Bildiğimiz için. İşte alkolden uzak duruyorsun, sigaradan uzak duruyorsun. Hani birçok şeyden, ki bu çevrelerde genelde bizde vardır yani. Hani ben nasıl uzak durdum onu bilmiyorum. Allah da yardım ediyor tabii ki. En büyük şey bu. Bir de ana baba duası diyorum aslında. Annem babam bana ne zaman dua etse böyle kapıdan çıkarken, benim o günüm hiç kötü geçmedi. O da çok önemliydi benim için. Bir de onları mahcup etmemek lazım. Şey diyorum, Allah'a mahcup olmamak lazım yani. O sana böyle güzel nimetler verirken birazcık daha boynunu büküp günahtan, haramdan uzak durmak lazım diye. Bu yaşlara geldik, hamdolsun yani.
Eyvallah. Peki yani ilk mesela profesyonel çiziminizi ne zaman yaptınız veya hatırladığınız kadarıyla?
2009 yılında Sabah gazetesine 3 boyutlu çocuk kitabı çizmiştim. Hı-hı. İlk. Süleyman Doğan, benim eniştem olur. O söylemişti bana, ya böyle böyle sen çizim yapıyorsun. İlk tabletimi de o aldı bana. Çizim tabletimi, neydi? Dijital. Tabii ben şey gibi, böyle çakı bulmuş roman çocuğu derler ya. Bir an çok sevindim, onu şey yaptım böyle hani, üzerine uğraştım, şey yaptım, bir kitap çıkarttık. Hala böyle namaz öğreten kitaplı çizimler vardır. Hı-hı. Eski. Onu ben çizdim. Hani herkesin evinde bulunan namaz öğreten kitabı. Hani şöyle bakın, Ahmet Deniz Gürcan namaz öğrenen kitap diye bakarsanız ilk, hı-hı, şey, şu an baskısı falan yok onun ama ilk şeyi görürsünüz yani, hatırlarsınız. Şöyle söyleyeyim, hani o kapağı gördüğünüz zaman "aa, bu bizim evde var" dersiniz. Sabah gazetesi de atmıştı onu. Evet. Ondan sonra askere gittim zaten ben. O çizimden sonra.
Evet. 22-23 yaşlarındaydın yani.
Tabii o civarlarda birazcık da. İlk profesyonel anlamda yani böyle para kazandığım iş buydu. Tabii çizimler yapıyordum. Ama esas bu kompozisyonlar ve benzeri askerden geldikten sonra başladı. Hani esas kompozisyon, yani hikayeleri resmetmeye başlamam benim askerden sonra, o fıstık çizdiğim döneme denk geldi.
Biraz daha aslında kendi yolunu çizmiş oldun yani resimde, değil mi? Çünkü çok alan var. Müzikte olduğu gibi resimde de farklı farklı, yağlı boya olabilir, kalem olabilir veya işte dediğin gibi sürreal var, farklı çalışmalar var. Çok da bilmiyorum ama şu an
yo, doğru dediğin gibi.
Birçok alan var yani resimde.
Kolaj var mesela. Yani
birçok, o da çok yöneleceğiniz bir şey. Birçok alan var. O alanı nasıl keşfettiniz yani kendi alanınızı?
Şöyle tarz kendiliğinden, hı-hı, oturuyor. Hani siz kalemi özgürce kullanırsanız eğer, çocuklarla çalışırken şöyle yapıyorum. İlk dersimiz genelde masaya meyve suyu döküyorum. Diyorum ki masanın üzerinde müthiş bir resim var. Hadi siz çıkartın diyorum bunu. Çocuklar gelip bakıyorlar. Her biri eline bir çubukla o resmi tamamlamaya çalışıyor. Bazısı o rengi sürükleyerek dağıtıyor. Böyle parçalı parçalı dağıtıyor. Bazısı daha line, böyle çizgisel götürüyor. Çocukların oradan tarzını anlıyorsunuz yavaş yavaş. Benim tarzım da özgür olduğum için kalemde, kimseye bağlı olmadığım için genelde siyah beyaz, yani tek bir renk mümkünse, tek bir renk üzerinde siyah beyaz bir hikaye tarzı, birbirine girmiş hikayeyi. Yani küçücük bir alanım vardı benim. İstanbul'daki evler gibi aslında. Küçücük 30 metrekare bir evim var. Yani A4'üm var. O A4'ün içerisine bir dünya çizmem lazım. Çünkü fazla kağıdım yok. O bütün hikayeyi de anlatmam lazım orada diyerek ben hikayeleri birbirine bütün hale çizdim. Başta zorlandım. 3 hikayeyi birleştirdim. Ya da 3 hareketi birleştirdim. Nedir? 1. Dertliyim. 2. Derdimi dermanını biliyorum. 3. Hayırlısını diliyorum. 3 bölüm mesela, daha kısa bir şey. Şimdi bu 3 kompozisyonu nasıl tek bir çizime birleştireceğim? Bir dertliyim, uçurumun sonundayım. Bir uçurumun sonunda bir derviş çiziyordum. Ben çizimlerine hep bir derviş vardır. O genelde hikayeyi anlatan kişidir. Yani benim, kendimi koyuyorum oraya. Bir uçurum, uçurumun sonunda kendimi koyuyordum. Çünkü bitti yani, önümü göremiyorum. Bir sonsuzluk var ama ben gidemiyorum. Hani kendini çaresiz hissediyorsun. İki, derdimin dermanını biliyorum, bir köprü. Bir köprü olsa geçeceğim aslında. Bu köprüyü ben uçurumun oraya koysam deftere kağıda sığmayacak. Bütün uçurumu bir köprü haline getiriyorum. Bu sefer onu ona birleştiriyorum. 3, hayırlısını diliyorum. Hiçlik. Yani hani nefsin bir şey vardır ya, mertebesi. Terki terk etmek. Yani terk etmeyi de terk etmek. Ben o terki de terk etmeyi şöyle yapıyorum. Bütün o bütünü bir su damlasına çeviriyorum. Ya senin derdin aslında bir su damlası. Dünya bir derya, dünya bir okyanus. Senin derdin o su damlasının içinde gerçekleşiyor. Bu şekilde kompozisyonlar oturmaya başladı. İşte birçok şeyi bu sefer eklemeye başladık. Zamanla da bu gelişti tabii ki. Yani çizdikçe gelişiyor zaten.
Eyvallah. Yani aslında bir eseri ortaya çıkartırken böyle kompozisyon yazıyormuş gibi değil mi? Böyle giriş, gelişme, sonuç.
Kesinlikle o kendiliğinden çıkıyor.
Bir beste yapıyormuş gibi, yani o sözlerini yazıyormuş gibi her şeyini düşünüp üretiyorsunuz.
Başka bir şairin çizimini, eğer şiirini resmetmek istiyorsak bunu şöyle yapıyorum. Onun yerine koyuyorum kendimi. Empati kuruyorum. Araştırıyorum mesela Sezai Karakoç'un şiiri. Hı hı. Onun çok güzel bir şiiri var. Şurayı ayırmıştım hatta onu. Kendisi rahmetli olmadan önce ben o çizimi yapmıştım. Hemen söyleyeyim. Ben diyor aşkı kalbimde yanlış hatırlamıyorsam kurşun gibi taşımıyorum diyor. Yani gönlümde taşımıyorum. Bu o kadar etkilemişti ki beni. Hani ben kalbimden aslında geçmiş bir aşkı hissettim mesela. Kalbimden vurulmuşluğu düşündüm. Hani kalbimden vurulmuş olsam ne hissederdim? O şiirin içine girmek gerekiyor aslında. Hemen o şiiri tam olarak okumak isterim size.
Evet. Buyurun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzda Hasbihal programımıza kulak veriyorsunuz. 9 yıldır yaklaşık sizlere bu mikrofonlardan sevgili Yusuf Koncagül ile birlikte seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Evet, Ahmet Deniz Gürcan konuğumuz. Güzel bir Ramazan akşamında sizlerleyiz. Mesela Yunus Emre'nin ilim ilmi bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen yan nice okumaktır. Ben de sosyal medyanızda bunu buldum mesela. Bu da çok güzel bir çizim olmuş.
O çizimde mesela şey var. Dünya iki kıta.
Evet.
Orada bir kıtada ilim şiirin yazdığı yer. Orada bir dervişimiz var, şiiri yazıyor. Ama o dervişin oturduğu kıta hiçlik makamı. Yani kendini bilmezsen, hiç olduğunu bilmezsen o ilmi de yapamazsın diye o hikayeyi birleştirmiştik.
Çok güzel. Hakikaten bu hikayelerle birlikte esere bakmak çok daha farkındalık oluşturuyor gerçekten. Evet.
Sezai Bey'den pasaj.
Tabii o şiir şöyle. Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı diyor. Aslında bir zorluktan bahsediyor burada. Hani herkes kolay taşıyor kalbinde sevgiyi. Ben diyor kurşun gibi taşıyorum. Ben aşkı kurşun gibi taşıyorum. Gelmiş dayanmışım demir kapısına sevdanın. Ben yaşamıyor gibi yaşıyorum. Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum.
Oh, güzel.
Yani
Allah rahmet eylesin Sezai Karakoç'a da.
O kurşunu kalbinde hissetmeden bunu çizemezsin ki. Yani
bunu resmettiniz mi?
Ben bunu resmettim. Ama şunun farkına vardım. Ben kalbimde çiçek gibi taşıyormuşum dedim aşkı. Hani üstad kurşun gibi taşımış ama ben kurşun gibi taşıdığımı hissediyormuş ama ben hayır çiçek gibi taşıyormuşum. Orada bir öz eleştiri yapmıştım mesela. Çünkü empati kurunca farkına varıyorsunuz olayın.
Mesela burada sırttan yenilen okların hikayesi.
Sırtında oklar var. Aslında o şey, hep böyle bir şey vardır ya, aşkta çaresizlik. Ya ben çok sevdim ama hep böyle arkadaşlar gelir bazen, yakın dostlarımız dertlidir. Size şöyle başlar. Der ki, ya çok arkadaş be. Çok sevdim be. Çok sevdim ama işte ya bir zorluk yaşamıştır ya olmayacak koşullar olmuştur. Hep bir şey olmamıştır ama. Olsun diye ne yaptın? Bir şey yapmadım. Çiçek gibi taşıdım. Yani olsun diye uğraşmak lazım aslında bazı şeyleri. Allah'tan beklemek lazım aslında. Hani o şeyi. Kurşun orada birazcık şey. Nasıl diyeyim? Mecnun olmak yani. Mecnun da şöyle düşüp Leyla onun yanına geldiği zaman sen geldim işte seninleyim diyor Leyla Mecnun'a. Mecnun şöyle bir bakıyor Leyla'ya. Diyor ki sen Leyla değilsin. Hani benim içimde öyle bir Leyla var ki. O içinde öyle bir kurşun var ki onun.
Leyla'dan geçme faslındayım.
Aynen öyle. O fasla geçmiş aslında. Şeye geçmiş. Biz Mecnun olabilir miyiz? Dert lazım abi. Derdimiz olacak. Çizimde de aynı şekilde. Bir derdin olacak ki çizesin.
Eyvallah. Peki şimdi birçok dergide varsın. Birçok STK'yla da çalışmaların var. Kendi atölyen var. Bunlardan bahsedeceğiz ama ne zaman?
Bir ara verelim, müzik arası. Bir eserle devam edelim. Daha sonra konuğumuzla muhabbetimize, hasbihalimize devam edelim.
Bu gece yari gördüm, şükür elhamdülillah. Gece yari gördüm, şükür elhamdülillah. Ayağına yüz sürdüm, şükür elhamdülillah. Allah şükür elhamdülillah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Allah la ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Aşk-ı mest olup gitti, muhabbet cana yetti.
Aşk-ı mest olup gitti, muhabbet cana yetti.
Nureddin'i seyretti, şükür elhamdülillah. Allah Nureddin'i seyretti, şükür elhamdülillah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Allah la ilahe illallah. Muhammed Resulullah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Kalbin Sesi Erkam Radyomuzda Gonca Gül dostumla birlikte sunduğumuz Hasbihal programımıza devam ediyoruz. Ahmet Enis Gürcan, ressam, çizer, illüstratör sanatçısı bizlerle birlikte sürreal çalışmalar yapıyor. Doğru mu?
Doğrudur abi, inşallah karalıyoruz. Güzel bakan güzel görüyor. Öyle değil.
Hikayeli eyvallah çizimler.
Eyvallah. Mesela elimde bir takvim var, bir kurumun, İLEM'in. Bunun her ayın bir çizimi var. Çok evet, güzel bir çalışma olmuş mesela. Abi. Gerçekten çok emek verildiği de belli.
2022 yılının masa takvimi. Evet. Bunun duvar formatı falan oldu mu, yoksa sadece masa takvimi olarak?
Şu an masa takvimi olarak var. İnşallah 2023'te İslam şehirleri üzerinden bir şey olacak. Orada sürprizlerle geleceğiz birazcık. Daha farklı olacak.
Başladı mı çalışmaya 2023?
Çalışmaya başladık. 2023'ün çalışmaları başladı.
Burada tabii her ayda bir farklı bir şehrin, tarihi yerlerinin bir çizimini görüyoruz.
Mesela bu ay Erzurum'dayız.
Evet, Nisan ayında Erzurum. Tam sana denk geldi.
Evet, bana denk geldi.
Abi şöyle.
Erzurum'un zadaş kardeşimiz.
Takvim düşündüğümden çok çok iyi oldu. Neden iyi oldu? İlim Etütler Derneği biliyorsunuz akademisyenlerin, akademik çalışmaların olduğu bir yer. Orada hocalarımız beni beslediler. Ya biz tamam hani kaymağı çıkartmaya çalışırız ama yoğurt lazım. Yoğurt olmadan kaymak çıkmaz. Sağ olsun hocalarımız bizi öyle güzel besledi ki. Biz şöyle düşündük. Dedik ki Anadolu'nun İslamlaşmasından bahsedelim takvimde. Şehirleri resmedelim ve şehirde o İslam eserlerini gösterelim. Urfa'yla başladı. Ocak Urfa'yla başladı. İlk Hazreti İbrahim döneminde İslamlaşmasıyla, o Hanifliğin şeyiyle. Bundan başladık mesela. Urfa'yla başladık. 12 her bölgeden 2 şehir olmak üzere 12 şehri biz resmettik, buraya koyduk. Çizimlerin detaylarında şöyle bir şey var. Elimde şöyle bir imkan vardı benim. Örnek veriyorum. Konya'da Alaaddin Köşkü. Gidip gören varsa orası şu an harabedir. Yoktur yani Alaaddin Köşkü. Biz bunun paftalarına ulaştık. Selçuklu döneminde yani Sultan Alaaddin nasıl o köşkte kalıyorsa biz o haliyle resmettik bunu çizimde. Yani o halini koyduk. İşte Edirne'deki saat kulesi mesela. İşgal döneminde yıkılmış o saat kulesi. Biz onun yıkılmamış haliyle paftalarını bulduk yine aynı şekilde. O şekilde resmettik. İşte Trabzon'da Sümele Manastırı. Sümele Manastırı'nın o görünen o güzel kısmı vardır. Dağdaki, yamaçtaki. Manastır bir İslam eseri aslında o. Yavuz Sultan Selim yaptırmış onu. Hani ben ilk öğrendiğim zaman bu bilgiyi çok mutlu olmuştum. O iç tarafta mağaraymış normalde Sümele Manastırı. Mağara içerisindeymiş ama dışarısına Yavuz Sultan Selim döneminde çok güzel bir yapı yapılmış. Esas o kayaların üzerine yapılan yapı. Bunu resmettik mesela kendi şeyimizde, coğrafyamızda. Bu da var çünkü. Bu da bizim eserimiz. Onun için çok güzel bir çalışma oldu. Çok içime sinerek yaptığım işlerden birisi oldu bu. Çünkü elimizde abi çok güzel bir şey var. Derya var aslında. Kültür deryası var. Bu da bizim görevimiz diye düşünüyorum. Yani bunları yapmak, bunları resmetmek, bunları tanıtmak bizim görevimiz yani diye düşünüyorum. İnşallah 2023'te de dünya şehri yani dünyadaki İslam şehirleri üzerinden bir format düşüncemiz var. İnşallah o da hayırlı olur, güzel olur.
Yani belki de Şam'ı işte daha değil mi böyle şu güzel bir şekilde
yıkılmamış haliyle.
Yıkılmamış halini çizeceksin.
Aynen öyle.
İşte Isfahan'ı çizeceksin. Semerkand'ı, Buhara'yı çizeceksin.
İşte belki Alparslan dönemindeki Isfahan'ı çizeriz böyle. O dönem işte ya da o Abbas halifesinin olduğu Bağdat'ı çizeriz.
Kudüs'ü.
İşte Kudüs'ü çizeriz. Hazreti Ömer'in girdiği o Kudüs'ü, dönüştürdüğü Kudüs'ü çizeriz.
Yani. Eyvallah. Bu çalışma böyle arşivlik bir çalışma olmuş aslında. Ve
hakikaten öyle ya.
Bunu sosyal medyada veya dijital medyada paylaşımları olacak mı veya oldu mu?
Yani
şu anda takvimde sadece.
Şu an takvimde ama uzun vadede olacaktır. Çünkü İLEM bu tür şeyleri paylaşımcıdır bu noktada. Her noktada herkesin faydasını sunar. O noktada yapılacağına inanıyorum açıkçası.
Eyvallah. Mesela bir bankanın vardı böyle güzel çalışmaları. Takvimleri özellikle. Mesela onların ben yıl bittikten sonra her sayfasını tabii müsaade de alarak her sayfasını takvimden ayrıştırıp kenarlarını güzelce güvetinde kestirip çerçeve yaptırırdım.
Evet onu yapmayan yok herhalde. Ben hep görüyorum evlerde, ofislerde.
Şöyle bir kendi evim için değil ama ben eşi dostu arkadaşlara hediye ediyorum.
Eyvallah, o da çok güzel.
Çok güzel abi ya. Bu tür şeyler aslında biz de küçük küçük şeyleri ayırırdık. Yemek tariflerini anneme ayırırdım. Bu takvimlerdeki. Aslında bir takvim kültürümüz var bizim. Yani tabii. Şeyden gelen, kökten gelen bir takvim kültürümüz var. Çocuk biz isimleri var. Bile yazardı orada.
Tabii.
Şeydi.
Takvimin ayrı bir kültürü var dediğin gibi.
Şimdi bütün ezan vakitlerine falan hep artık telefondan bakıyoruz. Yani eskiden takvimden bakıyorduk yani. Biz hatırlıyoruz o günleri. Ama şu an bizi dinleyen gençler bunlar ne konuşuyor ya diyebilir. Ne takvim ya. İmsak vakti programına giriyorum. Oradan bakıyorum hepsine diyebilir.
Şeyler de var. Yani mesela anneciğim her böyle özel günün ve bu tarz şeylerin takvim yapraklarını kopartıp bir yerde muhafaza eder. İşte birisinin vefatı, birisinin doğduğu gün.
Tabii orada dualar olurdu.
Tabii onlar var. Ve o gün mesela 1990 yılında 7 Ağustos günündeki takvim yaprağı duruyor. Benim doğduğum günün takvim yaprağını annem saklıyor mesela.
Çok güzel bir şey. Faturalar var. Eski faturalar oluyor. Saklıyorlar eski faturaları hala annemler. Bazen onları böyle şey istiflerken içinden böyle takvim yaprağı çıkıyor. İşte ben 25 Şubat doğumluyum. Kalp koymuş üzerine annem. Yani. Onu araya koymuş.
Ya işte. O da farklı bir kültür var.
İşte hikaye bu abi. Hikaye resmediyor aslında o da.
Değil mi?
Tabii benim yaptığım işi kolaj o farklılaştırıyor. Evet. Kolaj yapıyor mesela. Bu da bir sanat.
Kolaj yapıyor bravo.
Aynen.
Eyvallah.
Evet. İlim bilmektir. Çizginizin de yine İLEM'in bir not defterinde kapak olarak görüyoruz.
Evet, İLEM açılışı yapılmış 2021 açılış töreninde dağıtılmak için yapıldı bu defter. Bu da yine bir ilk akademik çalışmamdı ben öyle diyeyim. Hocalarımızın şeyiyle. Güzel olmuştu. Bu çalışma da çok iyi oldu.
Çok güzel. Yunus Emre Enstitüsü'nde YouTube sayfasında, dijital mecralarında çok güzel çalışmalar yaptın.
Evet.
En son yaptığın çalışmayı Haluk Bilginer seslendirdi.
3 bölümlük bir çalışma oldu.
Evet.
Çok güzel bir çalışma oldu. O da çok güzel oldu. Yani şimdi insan evladı gibi seviyor bazı projeleri.
Sen illüstrasyon olarak çizdin.
İllüstrasyon ve hikayeyi çıkarttık.
Hikayeyi çıkarttın. Akabinde o çizdiğin çizgi şey oldu. Dijitale döndü. Nasıl oldu?
Animasyon mu diyoruz?
Animasyona döndü. Şöyle oldu bu çalışma Yunus Emre Enstitüsü'nde. Yunus Emre'nin şiirlerini İngilizce hali, yani İngilizce okunmuş hallerini bu Türkiye'deki ünlü seslendirmenlerle. Tabii son projeyi Haluk Bilginer'le yapmıştık ama ondan önce çok kaliteli seslendirmenlerle yaptık. Bir hikayeleştirip Ali Sürmelioğlu'yla birlikte, tabii Ali Sürmelioğlu da hikayeleştirmede çok büyük katkıları oldu. Hatta bize o hikayeleştirmenin nasıl olabileceğini el verendir Ali Sürmelioğlu. Bir şey haline getirdik biz bunu. Hikayeleştirdik şiiri. Daha sonra bunu animasyon haline getirdik. Ne gibi? Mesela Haluk Bilginer'in seslendirdiği şiirlerde Yunus Emre'nin şiirlerindeki detayları aslında yurt dışındaki insanlar, mesela kültür farklılıkları oluyor abi. Bir Shakespeare'in şiirini ben anlayamayabilirim tam anlamıyla. Çünkü o topraklarda büyümedim. Ya da onun yaşadığı şeyleri ben görmediğim için. Yunus Emre'nin topraklarında da onlar yaşamadıkları için daha böyle yalınlaştırıp, daha sadeleştirip onlara sunmamız gerekiyor. Yunus Emre Enstitüsü de böyle bir çalışmaya istedi aslında. Ve çok faydalı olduğuna inanıyorum ben bunun. Çünkü çok güzel dönüşler oldu buna. Biz şiirleri animasyon haline getirdik, bir hikayeleştirdik. Mesela şiirde şöyle oluyor, animasyonda şu vardı. Bir çalışan gönle çiçekler atıyor. Kalp o çiçeklerle çalışıyor. Yani bir sevgi atıyor kalbe. İlk sevgiyi atmakla başlıyor. Kalp o sevgiyi dağıtıyor. Ve kader çarkına gönderiyor. Kader çarkı da dünyayı hareketlendiriyor. Yani dünya kaderle dönmeye başlıyor. İlk bölümdü mesela. İkinci bölümde bir martı gelip, bu kader çarkı her zaman olmayabiliyor biliyorsun. Kader çarkında bazı şeyler değişebiliyor. Bir martı gelip senin gemini alıp götürebiliyor. Yuvasına götürüyor. Yuvasındaki yumurta geminin içine düşüyor. Daha sonra o gemideki yumurta çatlayıp dünyaya dönüşüyor. Ve çark eski haline dönüyor. Yani bir dönme şeyi var. Çok derin bir çalışmaydı.
İzlesinler abi. Çok fazla anlatma bence.
Tabii Yunus Emre Enstitüsü'nün sayfasında izleyebilirler.
Çok güzel gerçekten. Yani siz zaten çizimlerinizi anlatırken hani hikayesi olan çizgiler diyorsunuz. Bu da çok önemli ama yani bu hikaye nasıl oluştu? Yani ben de onu merak ediyorum. Yani çizgi, hani çizerlik kendiniz geliştirdiniz. İşte illüstratör çize çize öğrendiniz. Bu altyapı ve hikaye nasıl oluştu? Nasıl bir kaynaktan beslenmiş?
Yer fıstığından beslenmiş.
Evet.
İlk yer fıstığıyla başlamıştı bu hikayemiz. Aslında dert anlatabilme şeyi. Şöyle düşünüyorum hocam ben. Dert anla, günlük tutar mesela bazı insanlar. En zoru şiir yazmaktır. Ben o kadar kabiliyetli olmadığım için işte daha zoru bunu besteyle şey yapılır. İşte Neşet Ertaş mesela, siz daha iyi bilirsiniz bunu hocam. Üstadsınız burada.
Sağ olun.
Neşet Ertaş mesela bir türküyü aynı formatta söylemiyor. Dertliyse eğer çok yanık söylüyor. Mutluysa da böyle oynak çalıyor aynı türküyü. Yani
çekmediğim hiçbir derdin türküsünü yakmadım demiştir Neşet Baba.
İşte bu sizin abi çok güzel bir anlatım stiliniz. Derdinizi aslında anlatıyorsunuz. Ben de çizerek anlatmaya çalıştım bunu. Bunun bir yolunu buldum aslında. Kendimi zorladım. Hı-hı. Aslında bir duvar vardı tabii ki. Böyle su gibi, böyle suyun duvarı delmesi gibi bir yol bulduk.
Nakış nakış işlendi.
İşte o yolda güzel görünüyor insanlar şimdi. Evet. Delere gittiğin
için. Şöyle bir özelliği var ama Ahmet Enis'in resimlerinin, benim gördüğüm. Atıyorum bir yağlı boya tablosunda gidip herkes kendine farklı şeyler çıkartabilir. Farklı bir hikaye çıkartabilir. Ama Ahmet Enis'in çizgilerinde öykü bellidir yani. O zaten bir öyküyü resmetmiştir ve sen onu orada görürsün. Yani farklı bir şey çıkartamazsın. Direkt o öyküyü orada bulursun.
Abi çok güzel şey yaptın bunu. Çok güzel bir detaya şey yaptın. Ben şunu fark ettim zamanla çizim yaptıkça. Tabii insan yaptığı şeylerden öğrenirken mesela sizin yorumlarınız da geliştiriyor beni. Şunu fark ettim. Ben aslında bir ortam hazırlıyorum. Bir çizim yapıyorum. Bir ortam hazırlıyorum. Anlamları siz veriyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmıyorum abi. Ben oraya mesela bir bakış çiziyorum. Örnek veriyorum, sizin bir derdiniz varsa siz oraya o derdi yerleştiriyorsunuz. Ben koymuyorum o derdi.
Evet.
Ya da derviş çiziyorum uçurumun kenarında, işte ilk anlattım. Siz kendi o çaresizliğinizi o dervişe giydiriyorsunuz. Al bu geyleği giy diyorsunuz. Dervişe giydirip o çizim sizin hoşunuza gidiyor o zaman. Dertsiz adam da bakıp şunu diyor. Ya bu herif bizi oğlanla çizebilir mi acaba diyor. Şeye dönüyor. Ama derdi olan insan benim çizimlere baktığı zaman şeye yapabiliyor. Diyor ki bir kalp çizmiştim mesela. Kalpte baykuşlar çizdim. Baykuş yuvası yaptım kalbin üzerine. Bir mesaj geldi. Dedi ki baykuş dedi viranede olur dedi. Neden dedi böyle olmuş? hani şeyde, belki viranedir orası dedim. Dedi ki altına bari dedi bir tomurcuk çekeceğiz de umudumuz olsun dedi ya. Hani of, umudum olsun. Dedim sen iste yeter ki ben orayı gül bahçesi yapayım. Gül bahçesi yaptım orayı alt tarafını. Tamam virane ama viranelerden de gül bahçeleri çıkar yani hani şeyinde. Bir umut da bekleniyor aslında. Hep umutsuzluk değil de ah mesela ben de çok geçer benim çizimlerimden. Bir derviş çizmiştim. Gönlüne bir fırın yaptım dervişin. Farklı bir derviş elinde sopayla ah koyuyor gönlüne. Ah bizde şey gibi algılanır. Beddua gibi böyle şey gibi. Aslında ah kötü bir şey değil. Ah etmek bir yoldur aslında Allah'a seni götüren. Canın yanmıştır ah dersin.
Allah'a giden bir yoldur. Yaralanmışsın.
Aynen ah dersin yani. Hani bu şeydir bir ah koyuyor onun gönlüne. Aslında pişmek abi. O pişerken ekmek pişerken hani kokusu güzel gelir ya size. Onu yakmadan pişirmek lazım gönlü. O güzel kokusunu alıp çıkartmak lazım.
Eyvallah.
Eyvallah.
Sahura doğru gidelim mi?
Evet. Aspiyal Sahura Doğru özel programımız devam ediyor. Evet. Çok keyifli bir hasbihal oldu. Ahmet Enes Gürcan bizlerle birlikteydi bu akşam. Biz istifade ettik. Umarım dinleyicilerimiz de istifade etmiştir, beğenmişlerdir.
Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Enes.
Ben çok teşekkür ederim.
Keyifli güzel bir sohbetimiz oldu. Bu sohbetlerimiz de aslında böyle arşivleniyor.
Tabii tabii.
Bizim de böyle bir radyoların programımızın da bir hikayesi oluşuyor.
Kesinlikle dinleyicilerimiz de arşivden bakabilirler, dinleyebilirler istedikleri programı. Her hafta programla yayınlandıktan sonra internete koyulabiliyor. Teşekkür ediyoruz. Eklemek istediklerim varsa.
Abi çok teşekkür ediyorum size. Çok güzel bir hasbihal oldu. Ben radyoda olduğumuzu unuttum zaten. Normal şeyde akşam biz bir yerde çay içerken de muhabbet ediyorduk sizinle.
Evet, zaten ulaşmak istediğimiz nokta da bu yani. Dinleyicilerimize de bunu hissettirebildiysek ne mutlu.
Yani hangi ortamda olursak olalım bu hasbihal, bu güler yüz olduğu sürece abi çok güzel hikayelerimiz olacaktır. Yani evet. O yüzden teşekkür ederim ben de.
Allah razı olsun.
Bir teşekkür ediyoruz.
Kıymetli gönül dostları Erkam Radyomuzda hasbihal programımızda Ahmet Enes Gürcan konuğumuzdu. Kendisi hikaye çizeri. Hikayeleri resmediyor. Biz de kendimize göre bir mana buluyoruz içerisinden. Hoş, keyifli bir muhabbetimiz oldu. Ama her güzel şeyin bir sonu oluyor muhakkak. Efendim haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı sahurlarınız olsun şimdiden.